gerçekten. Dolayısıyla adımız ve oyunumuz için.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Haftanın son iş günündeyiz ve yine Hayatın Sesleri için çok güzel bir program hazırladık sizlere. Sizlerin de bizimle olmasını, bu güzel programa eşlik etmesini bekliyoruz. 15.55'e dek sürecek canlı yayınımızda dediğimiz gibi özel konu ve konuklarımız olacak. Bize ulaşmak, değerli konuklarımıza sorular yöneltmek isterseniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, sorularınızı ulaştırabilir, bizimle paylaşmak istediğiniz duygu, düşünce, görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. Hayatın Sesleri'ne hepinizi bekliyoruz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınına. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü konularımıza hemen şöyle bir göz atalım. 3-9 Kasım tarihleri arasında organ ve doku bağışı haftası kutlanacak ve bu hafta dolayısıyla organ bağışı ve bu konuda farkındalık yaratmak için gerçekleştirilen çalışmalar üzerine değerli hocamızla güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Başkanı ve Ankara Üniversitesi Organ Nakli Mesul Müdürü Profesör Doktor Ahmet Rüçhan Akar bizimle birlikte olacak. Sonrasında Almanya'ya bağlanacağız ve Almanya'dan Buket Barlas Wächter'den Almanya'daki gelişmeleri alacağız ve sonrasında geçtiğimiz haftadan bugüne aktardığımız o güzel konuyla sizlerle birlikte olacağız. Gelin kayınvalide ilişkilerini sizlere buluşturmaya başlamıştık. Geçtiğimiz hafta yaşanan problemlere değindik, sebeplerine değindik. Bugün biraz da çözüm yolları üzerine Aile ve Dini Rehberlik Bürosu, Ankara İl Müftülüğü Koordinatörü Zehra Tuncel hocamızla güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Öyleyse ilk müziğimizle TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında Hayatın Sesleri başlıyor.
Sevme yanarsın, sevil neşelen, sevme yanarsın. Bir sarı saçı okşar kanarsın. O bir gölgedir, varlık sanırsın. Bir sarı saçı okşar kanarsın. O bir gölgedir, varlık sanırsın. Sevil ve sevme, ağla. Çölünden geçerse yollar, bütün bir ömür ah ile dolar. İnan ki gençlik gülden tez solar. Bütün bir ömür ah ile dolar. İnan ki gençlik gülden tez solar. Sevil ve sevme, ağlama ağlat, yoksa zehir. Tatlı hayat.
Hayatın Sesleri'nde ilk konuğumuzu stüdyomuza aldık sevgili dinleyicilerimiz. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Başkanı ve Ankara Üniversitesi Organ Nakli Mesul Müdürü Profesör Doktor Ahmet Rüçhan Akar stüdyomuzda. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim nazik davetiniz için.
Bizim için de çok önemliydi hocam bugün konuşacağımız konu. Çünkü yarın itibariyle organ ve doku bağışı haftası başlıyor ve biz de bu konuya gerçekten çok önem veriyoruz. Detaylandırmak istedik bu konuyu. Farkındalık yaratmak tabii ki bütün haftaların amacı, muhakkak organ bağışı haftasının da amacı bu olsa gerek.
Yani böylesine önemli bir konuyu gündeme getirdiğiniz, hem de o hafta başlamadan 3-9 Kasım biliyorsunuz organ bağışı farkındalık haftası. Siz daha o hafta başlamadan gündeme getirdiğiniz için gerçekten tebrik ediyorum. Çünkü çok sayıda hasta organ bekliyor ve bunlara derman olabilmek için de bizler aracıyız aslında. Biz cerrahlar ve bütün nakil ekipleri ve onlar organ beklerken bu organ bağış oranlarını bir artırabilsek, senelerdir çaba sarf ediyoruz ama maalesef istediğimiz seviyeye ulaşmış değiliz. Onun için tekrar tekrar işlemekte fayda var diye görüyorum.
Farkındalık haftası da muhakkak bu alanda önemli çalışmalarla etken bir unsur teşkil edecektir diye düşünüyorum. Yurt dışında da durum Türkiye'deki gibi mi? Yoksa biz biraz bilmiyor muyuz organ bağışının neden bu kadar önemli olduğunu?
Vallahi organ son evre, organ yetmezliğine giren. Yani bu böbrek olabilir, karaciğer olabilir, kalp olabilir, akciğer olabilir, ince bağırsak olabilir, pankreas dahi olabilir. Bunların hepsini biz organ olarak kabul ediyoruz. Bu bahsettiğim organların hepsinin yetmezliği, son evre yetmezliği. Dünyada tahmin edebiliyor musunuz? 1 milyonun üzerinde, 1 milyon 200 bin organ yetmezliği hastası var. Ve tüm global ölçekte, yani bütün dünyada 126 bin organ nakli yapılabiliyor. Yani ihtiyacın ancak %10'una derman olabiliyoruz bütün dünyada. Türkiye'ye bakacak olursak, Türkiye'de geçen seneki rakamlarda 4908 organ nakli yapılmış 2017 yılında. 28 bin civarında organ bekleyen hasta var. Yani dünyanın ortalamasının biraz daha iyi durumdayız. Yani %17,5'una organ nakli yapabilmişiz biz Türkiye olarak. Yani dünya avarajının üstündeyiz. Ama neden diye sormak lazım. Çünkü organ nakilleri bir canlı vericiden oluyor, bir kadaverik organ nakilleri oluyor. Canlı vericide biz ya dünya birincisiyiz ya da ilk beşe giriyoruz. Değişik yıllarda.
Yakınlarımıza hiç kıyamıyoruz değil mi?
Evet, yakınlarımıza, kardeşimize, çocuklarımıza,
ya
eşimize.
Hiç
çekinmeden böbreğimizin veriyoruz. Bir tanesini, karaciğerimizin yarısını vermekte hiç imtina etmiyoruz. Bu konuda çok fedakar bir yolsuzuz. Onun için de tebrik etmek lazım. Fakat kadaverik dediğimiz, yani beyin ölümü olan, ruhun beyinden ayrıldığı fakat diğer organların çalıştığı hastalar var. Beyin ölümü yoğun bakımlarda teşhisi konuyor. Çok ciddi bir ekip tarafından konuluyor. Yanlış olma ihtimali imkansız. Bu beyin ölümü olanlarda maalesef bağış oranlarımız %27'lere yeni çıkartabildik. %24'lerdeydi birkaç sene önce. %27,5-28'lere çıktı bütün bu çabalarımıza, bütün bu farkındalık günlerine rağmen. Yani %75'i boşa gidiyor. Ben buraya gelmeden önce Sağlık Bakanlığı'ndan rica ettim. Sağ olsunlar paylaştılar bazı bilgileri. 2002 ile 2018 arasında 16 yılda aile izni alınamayan beyin ölümü sayısı 13 bini bulmuş.
Yani kişi kendi izni veriyor o organ bağışladığına dair kartını alıyor
aile
ama
izin vermemiş. Aile izin vermemiş 13 bin. Yani bunu bir donörün, bir vericinin 8 hayat kurtarabileceğini düşünürseniz, bunu 8 ile çarparsanız 100 bin üzerinde hasta demek. 100 binin üzerindeki hastayı kurtarmak demek. Onun için bu konunun tekrar tekrar işlenmesi ve tüm kamu kuruluşları, üniversitelerin ötesinde din adamlarımızın da bizim yanımızda olması gerekiyor. Bu fedakar toplumda bu kültürü artırabilmemiz için. Çünkü beyin ölümü yakınınız, beyin ölümü ile teşhisi konduğu zaman büyük bir acı içine giriyorsunuz. O dönemde tabii sizin organ bağışını düşünecek ruh yapınız olmuyor. Reddedebiliyorsunuz. Ama bunun bir vatandaşlık görevi olduğunu anlatmamız lazım. Türk milletine.
Ya da aslında gerçekten organ bekleyenlerin o organı bulduklarındaki inanılmaz mutluluğunu belki görebilsek veya hissedebilsek, empati kurabilsek.
Empati, işte bu toplumsal empati çok önemli. Yakınlarımıza kurduğumuz, akrabalarımıza kurduğumuz empatiyi diğer, çünkü bu organlar başka bir ülkenin ulusuna gitmiyor. Ulus vatandaşına gitmiyor, Türk vatandaşına gidiyor şu andaki kanunlara göre. Onun için Türk vatandaşla bir başka Türk vatandaşına gitmesi ne kadar kötü olabilir, değil mi? Eğer ruh bedenden ayrıldıysa, yani beyin ölümü oldu, toprağa gideceğine o karar aşamasında aileler kabul edebilse, bu 13 bin tane donör toprağa gideceğine insanlar da can bulabilirdi.
Peki neden, bunun nedenleri üzerine hiç konuşuluyor mu bu tür haftalarda? İnsanlar neden organ bağışlamak konusunda bu kadar kendilerini geri plana çekiyorlar?
Sisteme güvensizlik, nereye gideceğini bilememe, kültürel bir altyapı deniyor. Çok çok multifaktöriyel, çok nedenleri var ama toplum liderlerinin, topluma liderlik edenlerin bunu mutlaka gündeme alması lazım. Bazı ülkelerde, şimdi bakın ben bu konuşmadan çıkayım. Yolda giderken beni araba çarpsın. Çünkü genellikle donörler, donörler ya trafik kazası ya yüksekten düşme ya beyin kanaması sonrasında oluyor. Yani beyin ölümü oluyor. Ve bu kim götürecek beni hastaneye? Devletin ambulansı götürüyor, değil mi? Devletin doktoru geliyor, sizi kurtarıyor. Devletin ambulansıyla bir devletin araştırma, eğitim araştırma hastanesine ya da bir üniversite hastanesine yetiştiriliyorsunuz. Orada günlerce bakılıyorsunuz. Ve sonunda bazıları kurtuluyor, bazılarımız da beyin ölümü teşhis ediliyor. Şimdi oraya kadar hep devlet yanınızda. Yani devletin de bu kararlarda, ben, bu benim kişisel görüşüm. Bazı ülkeler bunu başardı, İspanya gibi. Artık devlet karar veriyor o organların bağışlanıp bağışlanmayacağına veyahut da hangi donörlerin hangi vericileri, alıcılara gideceğine. Burada devletin rolü olması gerektiğini düşünüyorum. Yani liderlerimizin, bizi yöneten Erkin, bu konuda da bir takım iyi düşünmesi, bizlerden fikir sorması ve birlikte bir toplumsal hareketle bu sayıları %75-25 oranını tam tersine çevirmemiz gerekiyor.
Hocam peki beyin ölümünden hep bahsettik. Hani bitkisel hayat beyin ölümü değil, değil mi tam anlamıyla? Hani bitkisel hayatta olan organlarını
yani
aslında.
Yani sinir felci olanlarda beyinleri çalıştığı için o bitkisel hayatta denir bazılarına. Yani hissetmez alt tarafı, felçli olan hastalar. Onlar bu grupta değil. Beyin ölümü demek, yani hiçbir şey düşünemeyen, hiçbir şey müzakere edemeyen, rüyasında bile hiçbir şey görmeyen.
Sadece beyin biyolojik olarak organlarının çalışıyor olmasını anlıyoruz. Evet. Peki evde ölüm gerçekleştiğinde o organların yetişme durumu olabiliyor mu? Ya da evde başka bir imkanımız var
ancak
mı?
Ancak onlar sadece doku nakilleri için düşünebilir. Örneğin kornea nakliğinde düşünebilir ama bir kalbinin, bir böbreğinin ya da bir karaciğerinin yetişmesi, hastaneye giderek yetiştirmesi çok zor.
Çok zor. Hocam madem doku kısmına da geldik, bu doku naklinden de biraz bahsedebilir miyiz? Hani organ bağışının ne kadarı doku nakli olarak gerçekleşiyor ve biz mesela şu anda da doku nakli yapabilir miyiz? İlik nakli de buna girer mi? Pek çok soru var aklımda.
Aslında bu farkındalık gününün asıl şeyi doku nakilleri değil ama organlara sırayla bakarsak dünyadaki organ nakillerinin %67'si böbrek nakilleri. Yani çok önemli bir kısmı böbrek nakilleri ve ilk böbrek nakli 1954'te dünyada yapılmış. 1975'te de ülkemizde yapılmış. Daha sonra yani Türkiye'deki oranla yurt dışındaki oran hemen hemen birbirine 67-68. Karaciğere bakacak olursak dünyadaki bütün nakillerin %22'si karaciğer nakilleri. Ama bizde bu oran %29,5'lara çıkıyor. Yani bu çok, yani karaciğer nakillerinde çok başarılıyız. Çünkü canlı nakil şansımız
evet,
var karaciğer nakillerinde. Karaciğerimizin yarısını verebiliyoruz. Kalp nakillerinde durum feci diyebilirim. Çünkü illa kadaverik, yani beyin ölümü olmuş birisinden nakil yapabiliyoruz. Bütün dünyada %6 iken sadece %1,5. Yani her 1 milyon nüfusu ancak bir kalp nakli yapabiliyoruz. Hı hı. Benim de konum olduğu için çok hassasiyet gösteriyorum bu konuya. Hı hı. Akciğer nakilleri de %4 civarında bütün dünyada. Yine o bizde de çok düşük, %0,8, yani binde 8'i diyoruz. Rakam verecek olursa, hı hı, tüm dünyada 85 bin böbrek, 28 bin karaciğer, 7 bin kalp, 5 bin akciğer ve 2300 pankreas nakli yapılıyor. Ülkeye baktığımız zaman, bizim Türkiye'ye, 3300 böbrek, 1446 bu geçen sene rakamı karaciğer, sadece ve sadece 77 kalp nakli yapabilmişiz. Bu sene de sadece 45 yapabildik şu ana kadar. Daha sene bitmedi ama 42 akciğer ve bir tane de pankreas yapmışız geçen sene. Bu rakamlara bakıldığında yani canlı nakillerdeki başarımızı kadaverik nakillere de taşımamız gerektiğini düşündürüyor ve bunun için de yani toplumsal bir uzlaşıyla hep birlikte çaba sarf etmemiz ve bu kültürü oluşturmamız gerekiyor. Ve bu kültürün oluşmasına yardımcı olduğunuz için de ben size çok teşekkür ediyorum.
Estağfurullah değerli hocam. Asıl biz böyle bir konuyu hem gündeme getirdiğimiz hem de dinleyicilerimizle paylaşma imkanı verdiğiniz için size teşekkür ediyoruz. Şu konuya da değinelim. Mesela şu anda organ nakli yapmak isteyen bir vatandaşımız hangi aşamalar geçip hangi yolları izlemeli?
Yani bağış, organ bağışı gönüllüsü. Ben bir gönüllüsüyüm. Yanımda bir kartım var. Hı hı. Ama Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'na organlarınızı bağışladığınızı deklare ediyorsunuz. Bu çok basit.
Herhangi bir hastaneye gidebilir.
Türkiye'nin her hastanesinde, hı hı, organ nakliyle ilgili koordinatörleri var. Her hastane. Hı hı. Bunu sağ olsun devletimiz sağladı. Ve en ücra köşelerde bile gidip siz organlarımı bağışlıyorum diyebiliyorsunuz, hı hı, ve kartınızı alıyorsunuz. Sadece bir yakınınıza bilgilendiriliyor, bu kişi organlarını bağışlamıştı diye. Sizin belirlediğiniz en yakınınız, hı hı, eşiniz olabilir, çocuğunuz olabilir. Ondan sonra o kartı yanınızda taşıdığınız sürece organ nakli yani beyin ölümü olduğu zaman organlarınızı verebiliyor. Yani devletin sorması gerekmiyor. Ancak Türkiye'de doktora bu kadar yüksek oranda şiddet uygulanan bir o toplumda hiçbir doktor buna cesaret edemiyor. Mutlaka aileye tekrar soruluyor.
Kartı olsa dahi.
Kartı olsa dahi tekrar soruluyor. Bazen kabul ediyor aile, bazen kabul etmiyor.
Etmediği durumlarda oluyor.
%75 etmiyor.
Oo, çok fazla bir oran.
%25 kabul ediyor.
Etmemesi de tabii dediğiniz gibi o anda o büyük acıyla belki empati kuramıyor diğer hastalarla. Sanıyorum ondan kaynaklanıyor.
Çok ağır bir travma onun evet, için evet. Ve o sırada başka organ bekleyen insanları düşünecek halde olmuyor bu hali. Ama baştan bu hani bu acılar yaşanmadan hep birlikte uzlaşsak zaten kendiliğinden hallolacak bu iş. Yani evet, o acının gelmesini beklemeden organlarımızı bağışlasak ve başladığımızda
ailemize haber versek bir de, değil mi? Bazen ailelerin haberi olmamasından da kaynaklanıyor bu durum. Hani o kartı alıyoruz cebimize koyuyoruz ama işte annemiz hani hayattaysa bilmiyor olabiliyor, çocuklarımız bilmiyor olabiliyor ya da biri biliyorsa diğeri bilmiyor. Demek ki hocam öncelikle ilk yapmamız gereken bu kararı kendimizde verebilmek. Sonra o kararı verdikten sonra en yakın hastaneye başvurumuzu yapmak. O kartı aldıktan sonra da çevremizdeki en yakınlarımızı böyle bir durumun olduğuna dair bilgilendirmek.
Yani toplumda tabii şöyle bir korku var. Bu Türkiye'de mümkün değil. Yani başka ülkelerde şu tarihsel anlamda hani organlarım çalınır vesaire. Türkiye bu konularda çok sağlam bir ülke. Yani böyle bir şey mümkün değil. İzin verilmesi herhangi bir doktorun aklının ucundan bile geçmez Türkiye'de.
Evet.
Aslında Türkiye altyapısıyla, insan gücüyle çok değerli bir ülke. Sadece yani bu konuda açığımız var. Bu farkındalık haftasında da inşallah bu sefer inşallah bunu aşarız. Ve %28 oranını, bu geçen senenin oranı %80'lere, 90'lara çıkartırız.
Bu hafta kapsamında siz organ nakli mesul müdürüsünüz Ankara Üniversitesi'nin. Evet, ne gibi çalışmalar olacak onu da öğrenmiş
olalım. Biz her sene öğrencilerimizle özellikle gençleri bilgilendiriyoruz. ODTÜ, Bilkent gibi üniversitelere gidiliyor. Onlar orada standlar açılıyor. Orada bizim kendi yetiştirdiğimiz gençler o akranlarını anlatıyor. Belli üniversite bağlamında ve dernek, ben aynı zamanda Türk Halk Damarcılarası Derneği Başkanıyım. Dernek olarak da zaten kongrede de işledik bu konuyu.
Özellikle geçtiğimiz hafta mı gerçekleşti?
Evet, 26-29 Ekim. Tam çok yeni. Çok da özel bir oturumumuz vardı. Çünkü Türkiye'deki kalp naklinin 50. yılı Kemal hocamızın, biliyorsunuz dünyada 1967 yılında Christian Barnard ilk kalp naklini yapıyor. Hemen arkasından o bir sene içinde 102 tane kalp nakli yapılıyor. Bu 102 kalp naklinin ikisi Türkiye'ye ait. Birisi yüksek lisanstan Kemal Beyazıt hocam, saygıyla selamlıyorum. Bir de rahmetli Siyah Mersek hocamız, 5 gün arayla. Biri İstanbul'da, biri Ankara'da iki kalp nakli yapılıyor. İki değerli ekip tarafından. Biri yüksek lisans, biri Siyah Mersek. Onu işledik biz. Onun oturumuydu. Kemal hocamız gelemedi ama Skype'dan bağlandık kendisine. Oğuz hocamıza bağlandık. Bütün camia o 50 yılı kutladı, andık. İşte o oradan bize bayrak verildi. Biz de, bizim de derdimiz hani daha bütün dünya ile birlikte eş zamanlı giden bu kalp nakillerini dünya ölçeğinde yüksek düzeylere getirebilmek, nakil sayısını ve kalitesini artırabilmek.
İnşallah hocam nice 50 yıllara dileyelim ve bu programımızda o farkındalık anlamında küçük de olsa bir kapı açmıştır diye ümit edelim. Verdiğiniz bilgiler için de size çok teşekkür ediyoruz.
Çok teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, 3-9 Kasım tarihleri arasında Organ ve Doku Bağışı Haftası kutlanacak ve biz de organ bağışı ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Başkanı ve Ankara Üniversitesi Organ Nakli Mesul Müdürü Profesör Doktor Ahmet Rüçhan Akar'la bu konu üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Değerli hocamıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi müzikle devam ediyoruz. Sonrasında telefon bağlantımızda sizlerle olacağız.
Bana yamandır yar,
söyle nedir bu edalar, bu iş ve buna az gider bir gün, bu güzellik sana da kalmaz. Edalar, bu iş ve buna az gider bir gün, bu güzellik sana da kalmaz.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi Almanya'ya bağlanıyoruz. Buket Barlas Vehter telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Vehter, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Almanya'daki gelişmeleri Sayın Vehter'den öğreneceğiz. Bu haftada Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. kuruluş yıl dönümünü sanıyorum gerçekleştirdik. İsterseniz o resepsiyondan biraz bahsedelim dinleyicilerimize.
Evet, Münih Başkonsolosluğumuz tarafından burada her 29 Ekim'de çok kapsamlı bir program hazırlanıyor. Münih'in en güzel salonlarından biri olan ve ünlü Nymphenburg Sarayı'nda bulunan tarihi Hubertus Salonu'ndaki kutlama bu yıl yine Türk ve Alman misafirlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış öncelikle İstiklal Marşımızın büyük bir coşkuyla söylenmesiyle yapıldı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhuriyet'in 95. kuruluş yıl dönümü ile ilgili olarak yapılan açıklama misafirlere Türkçe ve Almanca olarak okundu. Münih'teki görevine 1 Ekim tarihinde başlayan yeni başkonsolosumuz Mehmet Günay, misafirleri Türkçe ve Almanca yaptığı çok samimi ve coşkulu bir konuşmayla selamladı. Başkonsolosluk görevlileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlarımızın katılımı ile gerçekleştirilen gecenin diğer hoş bir sürprizi ise TRT sanatçısı Kanuni Zeki Göçmen'in dinletisi oldu. Kanun müziği eşliğinde samimi bir ortamda devam eden resepsiyonda bizler memleketimizden binlerce kilometre uzaklıkta atamızı ve yol arkadaşlarını bir kez daha sevgiyle, saygıyla andık.
Ne kadar güzel. Bildiğim kadarıyla bir de bir organizasyon gerçekleşti. Özellikle kriz yaşanan bölgelerde gerçekleşen bu organizasyonun detaylarını da öğrenmek istiyoruz sizden.
Evet, ikinci konumuz palyaçolarla ilgili. Almanya'da sınır tanımayan palyaçolar oldukça aktif bir kuruluş. Çalışmaları 2007 yılından beri sürüyor. 14 şehirde farklı sanatçılar tarafından oluşturulmuş gruplar mevcut. Bu gruplar kendi programlarını hazırlayarak hem Almanya'daki sığınmacı merkezlerinde hem de kriz yaşanan diğer ülkelerde gösteriler yapmakta. Hedef kitle özellikle çocuklar olsa da aslında hazırlanan oyunlar her yaş grubuna uygun. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'deki sığınmacı kamplarını da ziyaret eden sınır tanımayan palyaçolara bu kamplarda büyük bir ilgi gösterilmişti. Tabii ki nerede olursa olsun insanların öncelikle beslenme ve barınma ihtiyaçlarının giderilmesi gerekiyor. Ancak yaşadıkları zor şartlardan dolayı neredeyse gülmeyi unutan insanları biraz olsun mutlu edebilmek bu palyaçoların kendilerine görev edindikleri bir hedef. Hı hı. Almanya'da faaliyet gösteren palyaçolar şimdiye kadar aralarında Bolivya, Kenya, Ukrayna ve Suriye'nin de bulunduğu 17 farklı ülkeyi ziyaret ederek gösteriler yapmışlar. Hatta bazı yerlerde birbirleriyle çok da iyi geçinemeyen etnik grupları bir araya getirerek oyunlar sergilemişler.
Ne güzel.
Evet, çünkü birlikte aynı şeylere gülebilen insanların birbirlerine karşı besledikleri düşmanca duygularında azalma olabileceğini iddia ediyorlar. Kısacası birlikte gülmenin barışa da büyük katkısı olacağına inanıyorlar. Sınır tanımayan palyaçoların çatı organizasyonu İngilizce Clowns Without Borders adı altında ilk kez 1993 yılında İspanya'da kurulmuş. Günümüzde Avustralya, Kanada, Brezilya, Finlandiya gibi dünyanın 15 farklı ülkesinde gruplar mevcut. Aynı zamanda 2015 yılından beri UNESCO ile de ortak çalışmalar yürütmekteler. Palyaçolar çeşitli atölye çalışmaları, seminerler ve kurslar düzenleyerek etkinliklerini farklı alanlarda sürdürüyorlar. Böylelikle her bir kahkaha ile dünyadaki mutluluğun biraz daha arttığını iddia ediyorlar. Kısacası sınır tanımayan kahkahalarla yola çıkan palyaçolar hem küçükleri hem büyükleri büyülemeye devam ediyorlar diyebilirim.
Ne kadar güzel, bu sene Türkiye'ye gelmediler ama değil mi?
2017 yılında Türkiye'de sanıyorum Urfa tarafındaki bir kampta gösteriler yapmışlar. Hı. Onunla ilgili ben basında birkaç bilgiye ulaşmıştım. Öyle durumlarda gittikleri ülkelerde tabii ki yerel anlamda çalışmalar yapan sanatçılarla da iletişime geçiyorlar. Çünkü gösterilerin hani dil açısından anlaşılması da çok önemli. Hı hı. Ama genellikle zaten dile dayalı değil, gösterime dayalı. Hani palyaçolar bildiğimiz gibi hani çok da fazla konuşmazlar evet. Aslında. O tip gösteriler hazırlıyorlar. Ama Türkiye'deki etkinliklerinde Türk sanatçılardan da yararlanmışlar, Türk palyaçolardan da.
Ne kadar güzel, ama tıpkı dedikleri gibi gerçekten gülümsemek bulaşıcı. Bunu günlük hayatımızda da sürekli yaşıyoruz. Bu anlamda çocuklarımıza fayda sağlamış olmaları gerçekten bizi de çok mutlu etti. Belki önümüzdeki yıllarda yine sevgili çocuklarımızla buluşurlar. Türkiye'ye de bir kez daha gelirler. Sizin de konuyla evet. ilgili bilgi verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
Sağ olun, hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Almanya'dan Buket Barlas Vehter'le telefon bağlantısı gerçekleştirdik. Hem Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Münih Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen resepsiyondan ve Almanya'da kurulan Sınır Tanımayan Palyaçolar organizasyonundan bahsetti. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi müzik aramız var, sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alacağız.
Gönüldeki bir hecesin. derinlerdeki bilmecesi, gözlerdeki anladım aşk sen her şeysin, bir hevesin gönlümdeki bir hecesin, dillerdeki bilmecesin, gözlerdeki anladım aşk sen her şeysin, anladım aşk sen her şeysin, anladım aşk sen her şeysin.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Ankara İl Müftülüğü Koordinatörü Zehra Tuncel hocamızı stüdyomuza aldık. Değerli hocam hoş geldiniz.
Teşekkür ediyorum, hoş bulduk.
Geçtiğimiz hafta çok yoğun bir konuyu başlattık. Bitiremeyeceğimiz belliydi zaten, evet. Ama aslında güzel de bir bölüm mü oldu. Geçtiğimiz hafta gelin kayınvalide ilişkilerinin nasıl devam ettiğinden, sorunların nelerden kaynaklandığından, yaşanan problemlerden biraz bahsettik. Bugüne de çözüm yollarını bırakmış olduk. Önce biraz bu problemleri isterseniz tekrar toparlayalım. Sonrasında da yavaş yavaş hani neler yapabiliriz ona değinelim.
İnşallah zamanı verimli kullanma açısından hemen başlayayım. Geçen hafta problemlerin her dönemde var olduğundan bahsetmiştik. Aile şekillerinin değişmesine rağmen maalesef bu ilişkide problemlerin hala var olduğundan, bunun sebeplerinden kısaca bahsetmiştik. İşte iki tarafın da zanları, yaşanmış kötü tecrübelerin böyle bir ilişkiyi olumsuz bir şekilde başlamasına sebep olduğundan bahsetmiştik. Tabii pek çok özel sebepleri de olabiliyor her ailede, her problem yaşanan yerde. Hı hı. Tek bir sebep olmayabiliyor. Bazen birkaç sebep bir araya geliyor. Bazen o ailenin kendi dinamiklerine göre özel sebepleri olabiliyor. Ama bu bir realite. Maalesef en modern toplumda da gene bir gelin kayınvalide
vardır değil mi hocam? Sadece oluyor. Türkiye'ye özgü, evet, bir şey olamaz bu. Ben yani bütün dünyada bu tür sorunların
muhtemelen
gerçekleştiğini
var yani
düşünüyorum.
Çünkü geçen hafta da biraz sebeplerinden de bahsetmiştik. Hani ortada iki kişinin ortak çok değer verdikleri ve değer görmek istedikleri bir insan var. Tabii bu insanda enerjisi sınırlı. Doğru bir şekilde bunu kullansa, iki tarafa da gerektiği sevgiyi, saygıyı gösterse bile sanki bir hafif bir kıskançlık oluyor. Zeminde öyle bir şey de yatıyor. Evet. Şeylerde erkek damatlarla kayınvalideler arasında bu kadar ciddi bir problem
hatta
yok.
Hatta seviyorlar bile, evet, damatları, kayınvalideler.
Ben bir arkadaşımı kızını evlendirirken damadına şunu tembih ettiğini duydum. Dedi ki bak dedi, benim kızım senin adını anınca gözlerinin içi gülüyor. Ben senden tek bir şey istiyorum. Bundan 10 sene 20 sene sonra da gene aynı şekilde seni andığında gözlerinin içi gülsün. Bunu sağla, ben senden başka hiçbir şey istemiyorum. Ama tabii söz konusu gelin olunca biraz beklentiler artıyor. Beklentinin yüksek olduğu yerde de problem de çoğalıyor. Hayal kırıklıkları da çoğalıyor. Biraz zemininde bunlar da yatıyor.
Neler bekliyor gelinden kayınvalide? Erkek annesi diyeyim.
Evet. Yani oğluna başta çok iyi bakmasını istiyor. Ama bazen çok iyi bakıp oğlu kendi yemeğinden daha çok eşinin yemeğini beğendiğinde orada da bir problem çıkabiliyor.
O bile bir problem oluyor değil mi,
evet,
hocam?
Evet yani. Aslında küçücük şeyler dışarıdan bakıldığında yani
derler ya, incir çekirdeğini,
evet,
doldurmayacak.
Gerçekten öyle. Böyle dışarıdan bakınca çocuk gibi bu insanlar küçücük şeyleri problem ediniyor diyorsunuz ama işin içinde, olayın içinde yaşarken insan konunun tarafı olunca dışarıdan bakan insan kadar objektif bakamıyor konuya maalesef. Yani bu gibi pek çok sebebi
şu
var.
Şu da oluyor olabilir mi? Aslında başka şeylere kızıp sinirini o bambaşka alakasız bir konudan çıkarmak
tabii yani
gibi.
Yani belki oğluna kızıyor ama oğluyla diyalog
doğru doğru bir diyaloğa istemiyor. Giremediği için.
Bu sefer hazır bir günah keçisi var.
Gelin hanım.
Ona yüklediyor bütün sorumluluklar. Dolayısıyla maalesef bu ilişki toplumun her katmanında var. Tabii ki kontrol edilebilir seviyede olanı var. İki taraf için de dayanılmaz noktaya gelecek düzeyde büyük problem şeklinde yaşananı var. Ama her katmanda var maalesef.
Peki çözüm yollarına girecek olursak. Daha doğrusu hani bunun bir tabii ki matematik formülü gibi bir çözümü yok ama sanıyorum sevgi saygı her şeyin başı ama tabii yine ki. De belki sizin de telkinlerinizde size gelen hanımefendilere, gelinlere, kayınvalidelere verdiğiniz öğüt diyeyim artık onun adına öğütler vardır. Onları öğrenmek istiyoruz.
Birkaç tane paylaşalım inşallah. Bir öncelikle Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kişi kendi için istediğini mümin kardeş için de istemedikçe gerçek anlamda mümin, inanmış insan olamaz. Yani bir insan kendi mesela kayınvalide açısından bakarsa kendi gelinken kayınvalidesinden ne bekliyorsa geline de öyle davranması gerekiyor. Veya gelin hanım bir gün illaki o da kayınvalide olma ihtimali var. Dolayısıyla kendi o pozisyona gelince ne bekler acaba? Bu belki biraz daha zor bunu tahayyül etmek ama gene de illaki insan bununla ilgili de ufak tefek bir düşünebilir.
Hep anneler çocuklarına der ya anne olunca anlarsın diye biz de şimdi o zaman kayınvalide olunca anlarsın diyelim.
Bazen bunu konuyla ilgili programlar yaptığımızda ben kayınvalidelere soruyorum. Daha doğrusu oradaki kayınvalide olanlara ya da kayınvalide adaylarına. Mesela oğlunuz yeni evlendi ve bir gün akşam böyle gergin vaziyette geliyor sizin yanınıza. Ben eşimle kavga ettim. Bu akşam sende kalmak istiyorum. Siz ne dersiniz böyle sizin yanınıza gelmiş oğlunuza? Farklı farklı cevaplar veriliyor tabii. Tabii bu verilen cevaplar aslında kayınvalidenin bu ilişki biçimine bakışını da belirliyor. Aslında sağlıklı ilişki için şimdi bir kayınvalide olalım bakalım. Ne yapılırsa sağlıklı bir ilişki olur.
Bu arada hocam biraz gerçekten merak ettim o verilen cevapları. Genelde hani cevapların yüzdesi açısından bakacak olursak gel evime mi diyenlerin sayısı daha fazla yoksa sen evinde kal diyenlerin sayısı mı?
Birçoğu evine gitmesi istediğini söylüyor. Ama gerçekten bunu İstiyor uyguluyor mu uygulamıyor mu böyle bir şey durumda ondan emin değilim tabii. Çünkü olması gerekeni aslında birçoğumuz biliyor, biliyoruz. Değil mi? Yani bilmemekten değil de kendimizi kontrol edememekten muhtemelen
duygular.
Duyguları kontrol edememekten oluyor. Mesela bir kayınvalide düşünelim. Şöyle bir düşünce biçimi olsa onda çok daha problemlerin büyük bir kısmı çözülür. İşte gelinim başka bir evde yetişti. Aramızda illaki hayata bakış açılarında farklılıklar olabilir. Yemeği pişirmemizde bile farklı olur. Her evde farklı soğan doğrama biçimi olabilir yani. Bunlar bile çok farklı kültürlerde yetişmiş olabilir. Yani ilk anda mutlaka bir takım farklılıklar olabilir. Bunları kabul etmek önemli bir şey. Bunu kabul edebiliyorsak kayınvalide zaman içinde belki onun yaptığı daha da hoşuna gidecek. Onunkini yapmaya başlayacak. Baştan ön yargılı olmamak gerekiyor. Mesela şöyle düşünebilir bir kayınvalide. Evet oğlum ben doğurdum, büyüttüm, yetiştirdim. Ama o benim bir eşyam gibi değil. Benim bana ait bir şey değil. Onun kendi hayatı var. Dolayısıyla bu hayatı içinde eşine de özel zaman ayıracak. Ona özel duyguları olacak. Bunları da kabul etmesi lazım. Oğlu da gelini de ona ait bir şey değil. Onlar ayrı birer birey. Dolayısıyla oğlum bir yetişkin diye düşünebilirim ben mesela bir kayınvalideysem. Yani benim gelinimden onu korumama gerek yok. O yetişkin bir insansa.
Eş olarak onu kendine seçtiyse.
Eşi bir yanlış yaptığında onunla oturup konuşabilir. Konuşabilmeli.
Araya girmenin bir anlamı yok.
Benim müdahale etmem uygun olmaz. Sonra gelinim de bir annenin kızı. Onu öyle düşünmem lazım. Benim kızıma kayınvalidesi razı olmayacağım, mutlu olmayacağım bir şey yaparsa ne hissederim? Demin başta da dedik ya, biraz empatik olmak, kendi için istediğini diğeri için de istemek önemli. Mesela oğlumun kendine ait bir hayatı var. Bunun içinde ben de varım ama asıl ailesi, onun ailesi, eşi, çocukları öncelikli ulaşması gereken, birlikte olması gerekenler. Tabii ki benim olmam onun hayatına zenginlik katar ama ben bunu zorlaştırıyorsam o zaman sonuçlarına da katlanırım diye düşünebilirim. Mesela gelinime güveniyorum ve bunu ona ifade ediyorum. Bu önemli bir şey. Çünkü birçok problem buradan kaynaklanıyor. İşte gelinim burada şöyle davranır mı? Akrabalarımla ilişkide acaba problem yaşar mı? Deyip önceden ona yönelik nasihatlerde bulunmak. Bu hoş değil. Bazen yanlış da yapabilir. Genç bir insandır. O kayınvalide de gençken yanlışlar yapmıştır ama hani bunları belki tek başına uygun ortamlarda konuşulabilir. Ama insanların içinde, başka insanların yanında gelinini incitecek, onu rencide edecek bir üslupla bunlar konuşulursa gelin yanlışlarını bilse bile burada refleks olarak düzeltmek geçecek, yerine bunlar savunmaya geçiyor sizin de ifade ettiğiniz gibi. Bunlar önemli. Bir de şu çok önemli diye düşünüyorum. Eğer gelininizin bir yanlışını görürseniz bunu oğlunuza anlatmamak önemli bir şey. Çünkü bu eşlerin arasında probleme sebep olabiliyor. Bir gün Peygamber Efendimiz bir hadise anlatıyor. Şeytan ve öğrencileri var. Onları yeryüzüne gönderiyor. İşte kendinize layık işler yapın, dönün diye. Sonra da akşam toplanıyorlar. Diyor ki ne işler yaptınız? Her biri bir yanlışlık yapılmasına sebep olmuş. Onların yaptıklarını beğenmiyor. Ama bir tanesi diyor ki ben karı kocanın arasını açtım deyince sen ne kadar şirinsin diyor, onu taltif ediyor. Yani hani
en kötüsü, en değil
kötüsü
mi?
Bu. Ya. Evet. Bunu düşününce söyleyeceği şeyi şöyle söylemeden önce bir yutkunması, yani şeytanla aynı pozisyona düşmemek için çaba göstermesi lazım bir insanın. De gelini yanlış da yapıyor olabilir. Onun yanlışlarını başkalarının yanında söylemesi bu bir gıybettir. Hı hı. Ve bazen şöyle oluyor. Ne yapayım, gelinimin elinden kabuklu yumurta bile yenmiyor
gibi.
Onun olması gıybet olmasına engel değil. Biraz da hep kayınvalidelere yüklendik.
Biraz da gelin hanımların yanlışları varsa
gelinler
en azından düzeltmeye göre.
Tabii o da şunu düşünmeli. Evet, eşimin annesi benim öz annem değil ama o da bir anne. Dolayısıyla bir anne olarak hürmete layık bir insan.
Eşimi seviyorsa annesini de severim.
Sonra eşim de annesine iyi davranmak zorunda. Çünkü Allah-u Teala kendisine ibadet edilmesinden sonraki emir sıralamasında anne babaya iyi davranılmasını sayıyor Rabbimiz. Dolayısıyla eşim anne babasına iyi davranmazsa eşim sorumlu olur ve biz mutlu olamayız eşimin böyle bir vebali yüklendiği bir ortamda. Eşim tabii ki annesiyle sıcak bir ilişkisi var. Olması gereken de o. Buna engel olacak bir şey yapmam da uygun değil. Şu yönü de var. Ben annemle de kuşak çatışması yaşayabiliyorum. Zaman zaman onunla da farklı düşünebiliyorum.
Tartışmaya bile giriliyor hatta. Anne kız arasında olmuyor mu?
Bu kadar yakın ilişkim olduğu annemle bile oluyor. Demek ki farklı bir aile ortamında yetiştiğimiz kayınvalidemle de anlaşmazlıklarımız, farklılıklarımız olabilir. Bunu da kabul etmem lazım demesi lazım. Bence altı çizilecek şeylerden birisi de bu. Ben de bir çocuk yetiştiriyorum. Kayınvalideme iyi davranarak, ona güzel muamele ederek, saygı, sevgi göstererek aslında çocuğuma da
örnek
büyüklere
oluyor,
nasıl
mi?
Davranılması gerektiğini öğretiyorum. Çünkü çocuklar sözlerden çok davranışlardan etkileniyorlar. Bu da önemli bir şey. Tabii ki bu olaylardan en çok etkilenen damatlara da görev düşüyor. Onların görevleri de belki onlar bir hakem değiller ama bazen eşiyle annesi arasında bir problem olduğunda ne haliniz varsa görün deyip işin içinden çıkmak, onları baş başa bırakmak problemi artırıyor. İki tarafa da uygun bir üslupla ortamı düzeltmek önemli. Annesiyle eşini birbirleriyle kıyaslamamak önemli. İşte annem bu yemeği şöyle güzel yapardı gibi. Bunlar iki tarafta kıskançlık duygularını kabartan şeyler. Ve anne ile ilişkisine anne olarak, eş ile ilişkisine eş olarak ayrı ayrı saygı ve sorumluluk yüklenmesi gerekiyor. Çünkü Bir ailenin devamı konusunda erkekler birinci derecede sorumlular. Bu sorumluluk da onlara ekstra görevler getiriyor. Çünkü burada huzur olmadığında en çok arada kalan, en çok üzülen de erkek oluyor. Onun için de o da bu dengeyi sağlayacak bir davranış tarzında olmalı. Ve mesela eşini sevdiğini de ona ifade etmeli. Annesini sevdiğini de ifade etmeli. Çünkü Peygamber Efendimiz diyor ki seven sevdiğini söylesin. İçimizdeki duyguları karşıdaki bilmez. Bu da iki tarafın da kendini iyi hissetmesi açısından önemli. İnşallah gelin, kayınvalide, eş hep birlikte mutlu bir hayat yaşarlar. Bu söylediklerimizin de küçük de olsa bir katkısı olur.
Muhakkak olmuştur. Sayın Tuncel, çok teşekkür ediyoruz. Küçük de olsa dediğiniz gibi dokunuşlarda eğer bulunabildiysek sevgili dinleyicilerimize ne mutlu bize. Sizin de ağzınıza sağlık. Bir kez daha teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Sevgili dinleyicilerimiz, gelin kayınvalide ilişkileri aslında yüzyıllardır konuşulan, çözüm aranan, bulunan, bazen bulunamayan ama bulunmak için en azından gayret gösterilen çok değerli, özel konular. İnşallah siz de sonsuza dek eşinizle, ailenizle, çocuklarınızla, kayınvalidenizle, kayınpederinizle mutlu bir hayat sürersiniz deyip haftanın son iş gününde güzel dileklerle dinleyicilerimize selam gönderelim. Bizden bugünlük bu kadar sevgili dinleyicilerimiz. Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Ankara İl Müftülüğü Koordinatörü Zehra Tuncel ile güzel bir sohbet gerçekleştirdik ve programımızın sonuna da geldik. Güzel bir hafta sonu tatili geçirmenizi diliyoruz. Pazartesi günü saatlerimiz 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.